Sayın Mustafa Kartoğlu, referandum sonuçları açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sonucu?
Bu sonuç AK Parti'nin beklentisinin alt sınırıydı. Ben araştırma ekibinde bulunanlardan aldığım bilgi en son, tabii sorduğum soru şuydu: neyin altına düşmez? Ona da 51 cevabı veriliyordu. 51'in altına düşmez. Dolayısıyla bir 53-54 bandını beklediğini düşünüyorum ben AK Partililerin. Ağırlıklı olarak, yani bizim alabileceğimiz en alt sınır bu olur diye düşünüyorlardı. Ama bir kayıp yaşandı.
Bu kayıp nereden gelmiş olabilir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden bir miktar gelmiş olabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nden zaten biliniyordu hayırcıların büyük bir oran oluşturduğu. Ve bir suçlama da vardı burada. Sanki bizim dışımızda diğer partiler yeterince destek olmadılar ya da yeterince oy sağlamadılar şeklinde.
Ben doğrusu böyle bir hesaplaşmaya geleceğini zannetmiyorum. Çünkü bu referandum öncesi kurulan ittifaka zarar verir. Ki bu ittifak referandumla kaim bir ittifak değil. Dolayısıyla bir sağ ya da sol diyebileceğimiz bloklara ihtiyaç var. O yüzden ben bir hesaplaşmaya dönüşeceğini tahmin etmiyorum. Dönüştürmeseler iyi ederler en azından siyasal olarak. Fakat şunu söyleyelim. Evet, AK Parti'de de bir miktar kayıp var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklenen oy gelmedi. Bu açıkça söylenebilir. Ama öte yandan Doğu'da HDP'den beklenenin biraz üstünde ya da iyimser beklentileri karşılayacak şekilde bir artı oy geldi. Bu görülüyor. 10-12 tane ilde 1 Kasım'da ciddi bir yükseliş oldu. Şimdi 1 Kasım'ın da üzerine çok ciddi, daha ciddi bir yükseliş oldu. O bakımdan biraz Kürt oyları tırnak içinde bu sonuca çok etkili oldu. Bunu söyleyebiliriz. Bu da Türkiye'nin son dönemde terörle mücadelesinin önemli bir ölçüde destek bulduğunu gösteriyor Türkiye'nin Kürt coğrafyasında. Ama öbür taraftan Milliyetçi Hareket Partisi'nden evet beklenen ona gelmedi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelmeyen oy özellikle Batı'da kendini çok gösterdi. Batı illerinde kendini çok gösterdi. Büyük şehirlerde kendisini çok gösterdi. Aynı zamanda İstanbul'da Üsküdar gibi, Ümraniye gibi daha önce Refah Partisi döneminde ve AK Parti döneminde de bugün evet olarak beklenebilecek oyların kaynağı sayılırdı. Ama orada da sürprizler yaşandı. Üsküdar'da belediye başkanlığı seçiminde Saadet Partisi ciddi bir oy almıştı. Belli ki Saadet Partisi oradaki oyunu hayır yönünde kullandı. Benim bir beklentim, biraz AK Parti'de bir beklenti vardı. Hayır'a eğilimli potansiyel evetçiler, yani file diyebileceğimiz, özetle anlaşılsın diye söylüyorum, sandığa gitmeme eğilimi yüksek olur diye düşünüyorduk. Fakat o katılım çok yüksek oldu. %85'in üzerinde bir katılım oldu. 85,5'a yakın bir katılım. Bu çok önemli bir oran. O da hayır oylarının yüksek olmasını sağladı. O bakımdan şimdi 1.250.000 civarında bir oy farkı görünüyor iki blok arasında, iki kanat arasında. Ama anayasal bir baraj var ve o anayasal baraj aşıldı. Bu Brexit'te, İngiltere'de, Britanya'da böyle oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle oldu. Dolayısıyla anayasal sonuç alındığında maksat hasıl olmuş oluyor aslında bakarsanız. Ben biraz önce AK Parti Genel Merkezi'ndeydim. Genel Başkanlık katındaydım. Orada da bu sonuçtan bir memnuniyetsizlik var bir yandan. Bir yandan da arzu edilenin gerçekleşmiş olmasından duyulan sevinç var. Biraz buna buruk bir sevinç diyebiliriz. Elbette sonuçlar çok ciddi analize muhtaç. Nerede kaybettik, neden kaybettik?
Bu arada bazı suçlamalar da var, daha doğrusu serzenişte bulunan partiler var. Bu kadar yatırım yapıldığı halde bazı illerden, bölgelerden o yatırımların karşılığı alınmadı. Bu kadar yatırım acaba boşa mı gitti diye.
Yatırımı o için yapmazsınız ama yatırım yaptığınızda eğer bundan memnunsa onu oy olarak size karşılığını verir. Yani o denklem bu şekildedir, tersinden değildir. İstanbul bunun en bariz örneği. Türkiye'de hem ciddi hem büyük yatırımlar İstanbul halkının hayatını kolaylaştırmak için yapıldı. Ama orada %50'nin altında kaldı. Bu aslında ciddi bir başarısızlık. Aslında Ankara için de aynı şeyi söyleyebiliriz %50'nin altında kalması nedeniyle. Mesele biraz şu: evet, yatırım yapabilirsiniz ama bu yatırımın algısını nasıl yöneteceksiniz? Ben o algı yönetimi konusunun halka anlatılma biçiminin başarılamadığını düşünüyorum. Burada parti teşkilatlarından çok yerel yönetimlere ciddi sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. Partide de bunun bu şekilde yorumlandığını, en azından bu akşam itibariyle böyle bir yorum yapıldığını biliyorum. Burada hani bir sorumlu arama değil ama nerede ne yanlış yaptık ve nereden başlayarak bunu düzeltmek zorundayız sorusunun cevabı verilecek. Herhalde bunlar masaya yatırılacaktır.
Yatırımdan ziyade acaba başka unsurlar mı etki etti İstanbul gibi, Ankara gibi kentlerde özellikle oy kaybına? İnsanların kafasında başka sorular mı var? Başka bazı sıkıntılar ya da endişeler mi vardı kafalarında Ankaralıların, İstanbulluların?
Elbette hepsinin kafasında benzer endişeler var. Ben yerel yönetimlerle ilişkilendirirken zaten biraz oradan hareket ediyorum. Çünkü insanların muhatap oldukları devlet aslında zabıtadan, tapu işlemlerinden, toplu konutlardan yahut toplu taşıma araçlarından itibaren başlıyor ve bunların tamamının sorumluluğu, yönetimi belediyelere ait. Dikkat ederseniz büyükşehir belediyelerinin çoğunda hayır oyların, evet oyların üstünde çıktı. Büyükşehir Belediyesi kanunu değiştirilirken en çok bu AK Parti'ye daha çok oy getirirden ziyade büyükşehir olmanın getirdiği ciddi kaynakların daha çok yere yayılması amaçlanmıştı. O dönemin yasaları değiştirilirken hatırladığım açıklamalardan yahut görüşlerden hareketle söylüyorum bunu. Fakat öyle olmadı. Zira her şeyin etraflıca düşünülmesi gerekiyor. Düşünülmeyen şeyler vardı. Bakın Antalya'da örneğin hayır oyları yüksek çıktı. Belediyeyi AK Parti kazanmış olmasına rağmen. Neden? İki ucu doğudan batıya 200 kilometreden daha uzun bir mesafeden bahsediyoruz. Bir büyükşehir belediyesinin bu mesafelere hizmet götürmesi çok da olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla mutlaka bir şeyler eksik kalıyor ve bu eksik kalan şeyler de gerek referandumda gerek başka seçimlerde bir şekilde sandığa yansıyor. Bu birinci kısmı. İkincisi, insanlar bir sistem değiştiriyorlar. Bunun da son derece farkındalar. Sistem değişikliğinin ne kadar ciddi bir şey olduğunun çok farkındalar. Bunun şu anda iyimser olarak baktığımızda ya da bardağın dolu tarafından baktığımızda Türkiye'de ilk kez radikal bir siyasal değişim demokratik bir yolla başarıldı. Bundan önce darbelerle bir takım değişimler yaşanıyordu. Bu sefer öyle olmadı. Bu bardağın dolu tarafı. Diğer tarafı, insanlar rejim değişikliği olarak da muhalefetin kullandığı, hayır kanadının kullandığı bu değişimi, bu sistem değişimini çok ciddi buldular ve tereddüt gösterdiler. Bu tereddütleri gidermek bundan sonraki sürecin en önemli parçası olacak. Çünkü bu tereddüt bundan sonra da insanların oy verme tercihlerinde kafa karışıklığını devam ettirir. Bir yere odaklanma şansını ortadan kaldırır. Ki bu sistem odaklanmayı gerektiren bir sistem, %51'in üzerine çıkartmayı gerektiren bir sistem. O tartışmalarda Türkiye gibi biraz o konuda bağışıklık kazanmış olsa da dayanıklılığını, kırılganlığa çok uzun olmayan vadede teslim edebilen bir yapısı var Türkiye'nin. Gerek enerji kaynakları, gerek ekonomisinin altyapısı ve sürdürülebilirliği şu anda Türkiye'yi eskiye göre daha dayanıklı ama gelişmiş ekonomilere göre daha kırılgan hale getiriyor. Yani sınıfını çok fazla değiştirmedi Türkiye'nin. O bakımdan yeni sistemde bu kafa karışıklığının giderilmesi için şimdi 6 aylık bir süre var. Uyum yasaları çıkartılacak. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve anayasa değişikliğine bağlı birçok kanunda değişiklik yapılacak. Ve anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerin, yani sistem değişikliğine ilişkin Türkiye'nin rejimini, demokrasisini zayıflatır denilen birçok konuyu yasalarla düzeltmek ya da yasalarla tahkim etmek mümkün. Oralarda neler yapılacak tabii onu henüz bilmiyoruz. Çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde hem Başbakanlık ekibi tarafından ama nelerin yapıldığını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Özellikle 10 gün veriyor Yüksek Seçim Kurulu. 10 gün sonra ya da 10 gün içerisinde sonuçları açıklarız diye. Ben onu doğrusu önümüzdeki haftanın ortalarında bekliyorum. Çarşamba, Perşembe günü açıklanmasını bekliyorum kesin sonuçların. Hemen ardından da uyum yasaları gelecek. Zira 6 aylık bir süre var. Bu referandumda 18 maddenin geçici maddelerinde verilen süre bu. Onların tamamı değişecek ve milletvekillerinin ne kadar güçlü olacağını, dar bölge mi, daraltılmış bölge sistemi mi geleceğini, barajın düşüp düşmeyeceğini, bütün bunların hepsini orada göreceğiz. Ve bakanlıkların, valiliklerin, illerin bölünüp bölünmeyeceğini, belki bazı büyük şehirlerin hizmet götürme açısından sorun yaşanan yerlerde bu sistemin değişip değişmeyeceğini, bunların hepsini orada göreceğiz. Orada eğer bir güven tesis edilirse, vatandaşın kafasında, seçmenin kafasında bir güven tesis edilirse, o zaman şu anda yetkilerini belirlediği bir cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etti Türk seçmeni. Bundan sonra bu yetkilerle kimi cumhurbaşkanı yapacağını tercih edecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenin bir karşılığı olduğunu düşünüyorum bu %51'lik sonucun. Ve bu güveninde eğer iş uygulamaya geldiğinde bugün sistem değişikliğinde tereddüt eden seçmenin büyük çoğunluğunun kişiyi seçmeye, Cumhurbaşkanı'nı seçmeye sıra geldiğinde önümüzde geçireceğimiz yaklaşık bir buçuk yıllık bir süre ki kritiktir. Çünkü bir erken seçim olup olmayacağını da bu süreçte göreceğiz. Erken seçimden kastım 2018'in sonu Ekim-Kasım ayları itibariyle bir seçim belki mümkün olabilir. Değilse zaten bir sonraki yılın yaz ya da sonbahar aylarına kalacak. Bu aradaki süreyi nasıl değerlendirdiğine bakacak ve ben adaylar arasındaki güven endeksinde Erdoğan'ın her zaman bir adım önde olacağını, bugünkü oyları da baz olarak kabul edebileceğimizi tahmin ediyorum.
Bu arada iki sorun yaşandı sayımlar süresince özellikle. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bir karar çok tartışılıyor. Mühürsüz zarfların da geçerli olabileceği şeklinde bir karar aldı son dakikalarda. Bir de Anadolu Ajansı ile Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamaları arasında farklılık yaşandığı şeklinde iddialar var. Anadolu Ajansı çok daha önce ve çok daha farklı sayılarla öne çıktı. Sonradan Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen sayılar olayı farklı bir yöne doğru değiştirdi. Anadolu Ajansı'nın bu şekilde davranmasının nedeniyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bir de mühürsüz zarflarla ilgili neler söyleyebilir?
Açıklanan rakamlar, Yüksek Seçim Kurulu zaten rakam açıklamıyor. Seçim sandıklarının başında sandık sonuçları, sayımlar bir yere geldiğinde orada bütün partilerden temsilciler var ve ıslak imzalı sonuçlar orada bulunanların tamamı tarafından görülüyor. Dolayısıyla siz hangi sandık sonucunu önce alıyorsanız onları topluyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, partinin kendi teşkilatının, AK Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden de genel merkezlerine bir bilgi akışı var. Onlardan da hangi bilgi daha önce geliyorsa sıralamaya önce o giriyor. Dolayısıyla bazı sonuçların, anlık sonuçların birbirinden farklı çıkması son derece normal. Önemli olan burada bütün sandıklar sayılıp bittikten sonra bütün partilerde aynı ya da yani birkaç yüz oyla belki farklı olabilecek sonuçların çıkmasını beklemek. Eğer bunun dışında bir farklılık varsa bu araştırılmaya muhtaç. Yani birinden birinde bir hata var ve bunu izah etmek zorunda. Ama bunun için belki yarını beklememiz gerekir. Şu ana kadarki itirazların en önemlisi demin bahsettiğiniz oy pusulalarının arka yüzünde Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi mührü var. Yani tercih ya da evet yazılı olmayan Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi mührü var. O mühürler de sandık sayıları, normalde sandık başına düşen seçmen sayısı çok fazla değil. 1-100 ya da 100'ün biraz üzerinde seçmen sayıları oluyor çoğu yerde. O bakımdan oradaki 6-7 kişi oturup bütün o pusulaları ve zarfları tek tek mühürlemek zorunda ki bu da 7-8 kişinin elinden geçtiği için söylüyorum. Birkaç saatlik bir işte en uzun sürebilecek. Dolayısıyla burada bir ihmalin yapılmış olması zaten oradaki görevlilerin de bundan sorumlu tutulmasını gerektirir. Bu bir. İkincisi, sayı çok yüksekse bunun kasıtlı olup olmadığını da araştırılması gerekir ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 milyon civarında bir oydan bahsediyor. Bunu kesin veri olarak henüz kabul edemiyoruz ama rakamın yüksek olabileceğine dair endişeleri arttırıyor. YSK'nın yaptığı açıklamada yeni bir durum olmadığını gösteriyor. Daha önce HDP'den de benzer şekilde açıklamalar gelmişti. Yani bütün partiler aslında bu sistemi biliyor. Sistem şu, yasada yazıyor olmasına rağmen insanlar sandık kurullarındakilerin hatalarından dolayı oylarının geçersiz sayılmasını istemiyorlar. Yani fiili durum aslında kanuni durumun önüne geçmiş durumda ve adaleti sağlayan da aslında o. Önemli olan o sandık başındaki dört partinin temsilcilerinin kendi aralarında anlaşmış olması. Eğer onlar kendi aralarında evet bu insanlar bizim verdiğimiz pusulalara mühür bastılar, bizim verdiğimiz zarflara koydular ama biz hata yaptık. Dolayısıyla bizim hatamızdan dolayı seçmenin seçme hakkını elinden almamız doğru olmaz dedikleri anda ki YSK'nın kararı bu yönde. O zaman bu bir sorun olmaktan çıkıyor. Bunu daha önce zannediyorum 7 ya da 8 kez bu yaşandı. Çeşitli sayılarda bazı sandıklardan çıkan sonuçlar üzerine ya da zarflar ve pusulalar üzerinde mühür olmamasından dolayı. O zamanlarda da benzer açıklamalar yapıldı ve bu bütün partilerin kabulüyle sonuçlandığı için herhangi bir dava, bir şaibe vesaire söz konusu olmadı. Ancak burada eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediği gibi milyonun üzerinde gibi, yani bu tabii yüz binleri de buna katmak lazım, aslında milyon çok çok büyük bir rakam, daha düşük rakamlar da en az onlar kadar önemli. Eğer böyleyse ben kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu bir hata değil, bu bir kasıt sonucudur. Bunu hatayla izah etmek mümkün değildir. Çünkü sandık görevlileri dün gece aranıp bugün sandıkta görevli kılınmıyorlar. Sandık görevlileri haftalar öncesinden çalışmaya başlıyorlar ve daha önce de bu tür işleri yapmış olan, seçimlerde görev yapmış olanlardan ağırlıkla seçiliyorlar. Çünkü hiçbir şey kaçırmamaları gerekiyor. O bakımdan partilerin görevlendirdikleri sandık görevlilerinin neden bunu yaptığını sorgulaması gerekiyor. Mesele YSK'nın kararı değildir sorun. Sorun sandık görevlilerinin pusulaları ve zarfları mühürlememeleri sorunudur. Neden mühürlemediklerini, bir iki sandıkta birkaç hata olabilir ama bu böyle yüz binlerle ifade edilen oyların olduğu onlarca, yüzlerce sandıksa işte o zaman orada bir kasıt aranır ve aranmalıdır da. Yoksa YSK'nın kararı doğrudur. Zira onları siz yok saysanız da, geçersiz kabul etseniz de yahut tamamen seçime girmemiş saysanız da orada her partiden oy olduğu için aslında bugün gördüğümüz 51-49 dengesinde bir dağılım yapacağınız için sonucu çok fazla değiştirmeyecek. Ancak bunu bir partinin örgütlü çalışması olarak değerlendirirseniz o zaman seçime şaibe bulaştırmış olursunuz. O yüzden yapılacak soruşturma aslında YSK bunu yapacak. Bunun örgütlü olup olmadığı, örgütlüden kasıt bilinçsiz biçimde yapılıp yapılmadığı, bir iki, bir partinin lehine yapılıp yapılmadığını ortaya çıkaracak. Ben bir partinin lehine yapıldığı kanaatinde değilim. Çünkü o pusulaları verdiğinizde hangi seçmenin önce gelip hangi pusulayı alacağını biliyor olmanız gerekir ki bu da mümkün değildir. Bu kadar yüksek sayıda mümkün değildir. 50 oyun, 20 oyun olduğu sandıklar için bu söylenebilir ancak. O bakımdan oradan bir sonuç çıkacağını ben zannetmiyorum.
Sayın Kartolu, çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. Sizlere iyi sabahlar diliyoruz. İyi geceler, iyi sabahlar ve iyi çalışmalar.
Çok teşekkürler. Yeni bir sabah ve bundan sonra inşallah yarından itibaren daha güzel sabahlar olsun Türkiye için.